sabahlar. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bugün Jön Türklerden ve onlarla aslında sembolleşmiş bir isimden Prens Sabahattin'den bahsedeceğiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün konu başlığımız aslında pek çoğumuzun yakın tarihi olduğu için belki daha fazla fikir sahibi olacağı ama maalesef fikirlerimizin de her zaman tutarlılık göstermediği bir alan. Bir kere Jön Türkler deyince ne anlıyoruz? Bir gruptan mı bahsediyoruz yoksa bir akımın aslında isim bulmuş hali mi?
Şimdi Jön Türk tabir itibariyle bilenler bilirler, genç Türk demek. Genç Türk ne demek? Kime genç Türk denir? Bunun hakkında çok mülahazalar var. 19. asır başlarında Avrupalılar Osmanlı Devleti'nde bazı yenilikler isteyen, bunlar için layihalar yani projeler hazırlayan okur yazar takımlarına Jön Türk adını veriyorlardı. Yani o zaman Osmanlı Devleti'nin malum Rusya ile savaşı var ve devlet ciddi bir buhran içinde. Bu buhrana karşı bir şeyler yapılması düşünülüyor. Bununla alakalı padişaha layihalar veriyorlar. Bunlara Jön Türk denmiş. Ama bu tabirin yayılması daha sonra olmuştur. Sultan Abdülaziz'in padişahlığı zamanında, belki biraz ondan daha evvelinden itibaren, Osmanlı modernleşmesi için ismi geçen zatlar var. Bunlar Ali Paşa'ya muhaliftirler. Ali Paşa Sultan Abdülaziz'in sadrazamı, Sultan Mecid'in de sadrazamı. Büyük bir devlet adamı, idareci ancak müstebit bir şahsiyet. Yani benim dediğim olsun, ben idare edeyim, her şeyin iyisini ben bilirim tipinde bir şahsiyet. Tanzimat bürokrati, tıpkı Reşit Paşa gibi, Fuat Paşa gibi, Mithat Paşa gibi. Ali Paşa'nın bu diktatoryasına karşı artık değişen dünyanın gereklerine kayıtsız kalamayan bir takım okumuş yazmış takımlar, işte Namık Kemaller, Ali Suaviler, efendim Ziya Paşalar, Ahmet Mithat Efendiler, Recaizade Man, bunlar hepsi bunun içindedir. Bu takım Mizancı Murat Beyler bir takım muhalefet hareketi doğuruyorlar. Çokları bunu Sultan Abdülhamit'e ve Sultan Abdülaziz'e karşı zanneder değil. Bu yeni doğan hareket, genç Osmanlılar, kendilerini böyle demişler, genç Osmanlılar cemiyeti diye. Bunlara Avrupalılar Jön Türk demişler. Niye Jön Türk demişler? İşte gençler biliyorsunuz biraz isyankar olur, hararetli olur, ateşli olur. Mevcut statükodan pek memnun olmaz. Onun değiştirilmesi için çalışır, uğraşır, gayret eder ve gözü pektir. Yani başkalarının göze alamadığı şeyleri bu gençler rahatça göze alırlar. Onun için bunlara Jön Türk demişler. Tabii bunun başka sebepleri de var. Dünyanın her yerinde böyle genç hareketler var. Mesela Genç İtalya Hareketi var. Giuseppe Garibaldi'nin öne ayak olduğu bir hareket var ki daha sonra İtalya Birliği'ni temin etmiştir. Bu Genç İtalya Hareketi. Biraz masonik bir hareket ama çok tesir hasıl
etmiştir. Türkiye'deki gelişimi de öyle mi?
Yani tabii o da çok paralel. Çok paralel. Yani Türkiye'deki Jön Türk Hareketi'nin ve İttihat ve Terakki'nin en çok tesir gördüğü hareket İtalyanlar, İtalyan Mason kulüpleri ve Genç İtalya Hareketi'dir. Hatta onların bir Carbonari teşkilatı var. Kömür gibi gizli yani. İttihat ve Terakki
yer altın çarşısı.
Yeraltı. İttihat ve Terakki de bu şekilde kurulmuş ve çalışmıştır. Yani birebir aynıdır. Yani İttihat ve Terakki'nin kuruluşunda ve muvaffakiyetinde İtalya'nın model olduğunu en azından, ayrıca destek olduğunu biliyoruz. İşte bu Garibaldi'nin Genç İtalya Hareketi ki daha sonra Milad-ı Müslümani mesela Genç Bosnalılar, Hindistan'da Genç Hintliler, Türkistan'da Genç Türk, her yerde bu gençler modası yayılmıştır.
Şimdi aslında biraz da umudun gençlerde olması, evet, hareketin onlardan beklenmesi, düzene başkaldırının her zaman onlardan, evet, gelmesi zannediyorum. Global olarak bu, tabii, ismin kullanılmasına
yol açmış. İhvan-ı Müslümin mesela Orta Doğu'da Müslüman kardeşler bir gençlik hareketidir. Genç Müslümanlar zaten Şubban-ı Müslümin diye başlamış. Evet, aynı cemiyet değil ama Şubban-ı Müslümin hareketi, genç Müslümanlar hareketi zamanla buna dönüşmüştür. Siyasi, İslamcı ve modernist bir hareket. Yani gençleri tabiri caizse manipüle etmek, havaya sokmak çok daha kolay. Onlar zaten buna müsaitler. Yani devamlı onlar değişim isterler. Statikodan şikayetçidirler. Dünyayı idare etmek isteyen, idare eden ve dönüştürmek isteyen global güçler, ki bunların arkasında sermaye vardır, global cemiyetler vardır, gençleri her zaman bir değişim unsuru olarak kullanmışlardır. Bizdeki Jöntürk hareketi bunun tipik bir misalidir. Bu genç Osmanlılar rejimi yıkmak istemiyorlardı. Ali Paşa gitsin, padişahlık gene kalsın.
Başlangıç noktasından, evet, bahsediyoruz, evet, şu anda. Evet.
Tanzimat bürokratları, bir antır parantez yapalım. Şimdi, çünkü bazen her cümle izaha muhtaç oluyor bu meselelerde. Şimdi Tanzimat fermanını herkes duymuştur. 1839 Osmanlı Devleti'nin modernleşmesi için atılan bir adım. Bunun taraftarları olduğu gibi çok muhalifleri de vardır. Halbuki çok büyütülen bir hadise. Bu kadar, yani taraftarı veya düşman olacak bir şey değil. İslamcılara göre dinden tavizdir. Türkçülere göre milliyetten tavizdir. Ulusalcılara göre emperyalistlere teslimdir.
Ama bir şeylerden tavizde bulunmadan da yenilenme, değişim olmuyor.
Bir şey elde edemiyorsunuz.
Yani zaten var olan güzel olsaydı değişime ihtiyaç duymazdık.
Tanzimat fermanı aslında mevcut düzenin teyididir. Tanzimat fermanı ilk maddesine baktığınız zaman bütün bu sözlerin boşa çıktığını görüyorsunuz. Tanzimat fermanı ilk cümlesinde der ki, eski düzen iyiydi. Biz eski düzene uyarken iyiydik. O düzenden uzaklaşınca kötü olduk. Tekrar eski düzene dönmemiz lazım. Tanzimat fermanı bununla başlar. Yani bir yeni düzen arayışı
getirmez.
Yoktur. Öyle bir derdi yoktur.
Özüne dönme.
Özüne dönme, aslına dönme. Şimdi Tanzimat Fermanı'nın en mühim, hatta belki de yegane tesiri şudur. O zamana kadar Osmanlı Devleti'nde otorite saray, yani padişah, bürokratlar, yani vezirler, valiler, ulema, işte kadılar, müderrisler, şeyhülislamlar ve nihayet askerler arasında bölüşülmüştü. Ama saray burada nazım rol oynar. Diğer üçü rakip gibidir. Tanzimat da
bir baba ve çocukları
Baba ve çocukları veya bir büyük abiyle küçük kardeşler gibi. Tanzimat fermanı artık sarayın rolünü bunların içinde absorbe etmiş. Bütün gücü bürokratlara vermiştir. Reşit Paşa gibi, Ali Paşa gibi, Fuat Paşa gibi, Mithat Paşa gibi, Rüştü Paşa gibi, Nedim Paşa gibi güçlü bürokratlar bu devirde hep iktidara gelmiş. Sultan Abdülmecit gibi çok mülayim, Sultan Abdülaziz gibi sert ama bir türlü iktidar icra edemeyen padişahlar zamanında memleketi idare etmişlerdir. Bürokrat hakimiyeti diyoruz buna. İşte genç Osmanlılar buna karşıydılar. Neden de diyorlar bu adam böyle diktatörce idare etsin, kimseyi ağzını açtırmasın, en ufak bir tenkit yok, ne yaparsa doğru, böyle şey olur mu, hangi devirde yaşıyoruz diyor. İngiltere'de demokrasi var, Fransa'da ihtilaller olmuş, demokrasi kurulmuş, artık bütün dünya demokrasiye doğru giderken, bunların anladığı demokrasi tabii o zamanlar mahsus demokrasi, biz niye böyle kalalım?
Yani aslında padişah yerinde dursun, onun yetki, evet, verdiği insanlar, evet, gözden geçirilsin.
Padişaha hiçbir tenkitleri yoktur, geleneklere, İslamiyet'e hiçbir tenkitleri yoktur. Namık Kemal oturduğu zaman 2 70'lik rakı içen bir adamdır. Fakat İslamiyet'e aykırı en ufak bir sözü ve tarizi yoktur. Ziya Paşa Mason cemiyetine girmiş bir adamdır. Fakat Ziya Paşa'nın yazmış olduğu şiirler, ki çok kişi tarafından bilir. İslamiyet imiş pabendi terakki. Evvel yoktu bir rivayet, yeni çıktı. Hani İslamiyet diyorlar gelişmeye engeldir. Eskiden yoktu, eskiden İslamiyet varken ilerleme var. Mesela bu şiiri bunun gibi İslamiyet'i öven, her biri darb-ı mesel mahiyetinde, hadis-i şeriflerine ait kelimelerin şiire dökülmüş haliyle çok güzel şiirleri vardır. Yani bunların insanların zihnindeki yeri biraz yanlış.
Peki o zaman doğru konumlandıralım diye, evet, doğru yerleştirelim diye sorayım. Bir yandan siyasi gelişmeler sebebiyle bir takım kanallara, bir takım kanatlara kayarken,
evet,
aslında kendi kişiliklerini, özlerini, İslamiyet ve Türk, İslami ve Türk kültürlerini kaybetmemişler.
Evet, genç Osmanlılar için bunu söyleyebiliriz. Hı-hı. Yani Namık Kemaller, Ziya Paşalar, Agah Efendiler, Şinasiler, bunlar her zaman Müslüman, Türk, saltanatçı hususiyetlerini devam ettirmişlerdir. Zannedildiği gibi onlar hiçbir zaman aşırı hürriyet ve reform yanlısı olmamışlardır. Tabii Ali Paşa'nın zamanında bunların rahatça okuyup yazmaları mümkün değildi. Bu fikirlerini beyan etmeleri mümkün değildi. Bunun için bunlar yurt dışına kaçtılar. Fransa bunlara kucak açtı. Mısır ve Fransa. Mısır o zaman yarı müstakil bir Osmanlı vilayeti ama Osmanlı çok sözü geçmiyor orada artık. Osmanlı'ya karşı devamlı rekabet halinde bir Hidiv ailesi var. Onlar bu muhalifleri himaye ediyorlar. Biraz da kos tutuyorlar ellerinde. Yani bunlara
bir
karşı...
Bir şey olursa evet.
Ve Fransa her zaman öteden beri, yani onların zaten Fransa her zaman bir kültür ihraççısıdır. Mesela İngiltere'ye gitmediler. İngiltere'de daha demokrat olduğu halde oraya gitmediler. Çünkü onların kafalarındaki Fransa vardı. Fransa'yı severlerdi.
Türk bürokrasisinin Fransa'yı ciddi modellediğini biliyoruz.
Paris hayatı onlar için Londra'dan çok daha canlı.
Daha rahat bir hayat. Daha rahat. Daha kural, yani Londra dediğiniz zaman. Evet.
Bu genç Osmanlı'nın hayat tarzı bu. Yani bunlar muhafazakar bir hayat yaşamıyorlar. Fransa'da bunlar bir müddet kaldılar. Sultan Abdülaziz Avrupa seyahatinde dedi ki bu kadar münevver genç okumuş. Sırf Ali Paşa muhalefetinden dolayı buralarda eziyet çekmesin. Ali Paşa da bir müddet sonra vefat etti. Onları davet etti Türkiye'ye. Size affediyorum dedi. Geri dönün dedi. Bunların finansörü de çok enteresan. Mısır Hidivi'nin ikiz kardeşi vardı. Mustafa Fazıl Paşa. 15 dakika sonra doğmuş. Tabii çok da zengin. Padişaha dedi ki bizim verasetimiz Mısır valileri babadan oğula geçiyor. Bunu değiştir dedi. Osmanlılar gibi olsun. Ailenin en yaşlısı. Çünkü o zaman veliaht oluyor. Padişah da bunu kabul etmedi. Daha doğrusu Ali Paşa ve Fuat Paşa kabul etmediler. Yani her istediğini yaptırır diye kabul etmediler. Bunun üzerine ki bu affedilmez bir hata. Bunun üzerine Mustafa Fadıl Paşa genç Osmanlıların finansörü oldu. Amansız bir muhalif oldu Osmanlı hükümetine.
Bir tür intikam.
Halbuki kardeşinden evvel öldü. Hepsi boşa. Ya zaten
insan bilse.
Bilse. Hidiv olamayacaktı zaten. Mustafa Fazıl Paşa o da Jöntürklerin liderlerindendir. O da ölmüştü. Geri döndüler. Genç Osmanlılar padişahın sözünü dinleyerek geri döndüler. Padişah bunları çeşitli vazifelere tayin etti. Sultan Abdülhamit tahta çıktığı zaman da onları bu vazifede ibka etti. Bunların niyeti fikirlerini neşretmekti. Fakat memlekete döndükten sonra da bu imkanı kolay kolay elde edemediler. Bunun için meşrutiyete taraftar oldular. Sultan Abdülaziz'in devrilmesi için de olmadılar ama yazdıklarıyla ve söyledikleriyle bu harekete zemin hazırladılar.
Şimdi bu kırılma noktalarını konuşmak lazım diye düşünüyorum. Hani başlangıç noktasından geldikleri nokta ve söyledikleri ile baktığınızda, karşılaştırdığınızda neredeyse 180 derecelik bir fark var. Ve evet, tarihe de özellikle bulundukları dönem itibariyle yönetimin en kötü dönemi, Osmanlı döneminin en kötü dönemi olarak geçmişler.
Şimdi fikirleri belki güzeldi ama bunlar şöyle düşünüyorlar. Zaten bütün bu inkılapçılarda vardır. Benim inandığım doğruları gerçekleştirmek için ne olursa olsun. Yani bu...
Ama zaten ne olursa olsun diyen birisinin...
Sağlıklı düşünmediği de söylenebilir.
Hani şimdi başkaldırdığınız şey de mesela... Paşaların ne olursa olsun da benim dediğim olsun cümlesi değil miydi?
Benzeri.
Aynı noktaya geliyor
zaten
insanlar.
Bu işte komitacı mantığı. Yavaş yavaş genç Osmanlılar bu çizgiye kaymışlar.
Jöntürklerden yavaş yavaş şimdi eleştirdiğimiz o Osmanlı'nın son 10-15 yıllık dönemine doğru bir akış söz konusu.
1876'da Sultan Abdülaziz tahttan indirildi ve öldürüldü. Tabii bu darbenin içinde genç Osmanlılar yok. Bunlar asker bürokrat darbesi. Ama fikriyat bunu hazırlamıştı. Arkasından bunlar Sultan 5. Murad'ı tahta çıkınca onu desteklediler. Sultan 5. Murad da Namık Kemal Bey çok iyiydi, çok samimi arkadaşlardı. 5 vakit görüşürlerdi. Yani bu Jöntürklerin hepsiyle, genç Osmanlılar o zamanki ismiyle, Şehzade Murad Efendi görüşürdü. Sultan Abdülaziz de bunu hoş görürdü. Bu da mesela bir hata belki.
Şehzadeleri, kimseyle görüşmesine.
Şehzadeleri biraz sıkarlar malum. Bunu tenkit ediyorlar ama sıkmadığınız zaman da böyle oluyor. Çünkü potansiyel bir muhalif şeydi.
Ama sıktığınız zaman da dünya ile hayatla hiçbir bağlantısı kalmıyor. Bu sefer iktidara geldiğinde.
Evet, ikisinin arasında ayarlamak zor. İşte Sultan 5. Murat meşrutiye sözü verdi ama hiç oralı olmadı. Ne parlamento ne meşrutiyet. Adeta bir sukut hayali uğradık. Bu da amcası gibi dediler. Bunun üzerine biliyorsunuz Sultan 5. Murat da tahttan indirildi ve yerine meşrutiyet ve parlamento sözü veren Abdülhamit Efendi, 2. Abdülhamit Sultan II. Abdülhamit'e tahta çıktı. Ve sözünde de durdu. Bir anayasa hazırlandı, güzel bir anayasa, parlamento toplandı. Osmanlı Devleti bir parlamenter monarşi haline geldi. 2 sene sürecek bir parlamenter monarşi ki Avrupa'da daha pek çok devlet hala daha mutlak monarşiyken Osmanlı Devleti'nin bir demokrasi tecrübesi var, yani bayağı eski. Şimdi genç Osmanlılar tam istediğimizi elde ettik dediler ki 93 Harbi koptu, Osmanlı-Rus Harbi. Osmanlı-Rus Harbi bizim tarihimizin en felaketli hadiselerinden bir tanesidir. Vatan topraklarının büyük bir kısmı kaybolduğu gibi Osmanlı cemiyetinde, Osmanlı idaresinde, dış politikasında ciddi bir kırılma noktası meydana getirmiştir. 93 Harbi'nden sonra Sultan Abdülhamit bu harpten ve mağlubiyetten mesul gördüğü parlamentoyu dağıttı. Anayasa yine devam etti. Fakat anayasanın seçimlere müteallik hükümlerini padişah tatbik etmedi. Oradaki bir açıklıktan istifade etti. Yani parlamentoyu bir daha toplamadı. İpleri dedesi Sultan II. Mahmut gibi sarayda topladı. Bu genç Osmanlıların hiç istemediği bir şeydi. Ve yavaş genç yavaş Osmanlılar şimdi yeniden ikinci bir muhalefet dalgası meydana getirdiler. Bu muhalefet dalgası öncekinden isim olarak da, metot olarak da, muhteva, şahsiyet olarak da farklıdır.
Evet, içine aldıkları kişiler tarihe mal olmuş. Hatta hanedan ailesinden gelen kişiler de oldu. Birazdan konuşacağız, tekrar beraber olacağız. Bizden ayrılmayın. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile Jön Türkleri konuşuyoruz. Jön Türkler ve elbette ki özellikle ikinci dalga Jön Türkler dediğimiz dönemi konuşacağız. Osmanlı siyasi hayatına, bugüne hatta etkilerinden bahsedeceğiz. Bugün dizilere konu olmuş bazı isimler de o dönemin sembol isimlerinden olmuşlar.
Evet, şimdi bu Jön Türk, genç Türk, ben de çok kullanıyorum bu tabiri çünkü çok ifade ediyor. Hem yerleşmiş hem çok ifade ediyor. Avrupa literatüründe zaten hep Jön Türk kullanılır. İttihat ve Terakki çok az kullanılır. Yani Jön Türk dendiği zaman bilhassa Sultan Abdülhamit'e muhalif olan, öncesinde ve sonrasındaki bütün herkesi ihtiva eder. Jön Türk iktidarı dediğiniz zaman siz 1908-1918'i ve Jön Türk ideolojisi dediğiniz zaman bugüne kadar devam eden o komiteci mantığını ifade ediyorsunuz. Sultan Abdülhamit zamanında bunu kullanmak yasaktı. Yerine müfsitler kullanılıyordu. Yani Jön Türk eşittir müfsit. Tabii Jön genç demek. Benim çocukluğumda sinema jargonunda vardı Jön. Yakışıklı aktörler için kullanıldı Jön. Genç demek. Ama Jön Türk artık bir idiom, bir tabir olmuştur. Şimdi bu ikinci dalga artık sert, acımasız bir dalga. Sultan Abdülhamit'in ipleri sarayda toplaması dediler ki biz nereden nereye gidiyoruz? Yani biz parlamento istedik. Uğraştık oldu. Şimdi parlamento gitti. Tabii burada Sultan Abdülhamit'in haklı olduğu tarafta var.
Tam da belki bu zaman,
belki bu zamandan bunu söylemek biraz cesurca ama yani keşke yani kontrolü de olsa parlamentoyu devam ettirseydi diyenler de var.
Şimdi tam da bu noktada şunu anlamamız lazım. O zamanın konjonktürü belki biraz daha sert davranmayı gerektiriyordu.
Şüphesiz.
Ama muhalif olan herkesi de vatan haini gibi görmek, herkesi genç Türklerden ya da müfsit görmek, bu mantığın da aslında bugüne kadar yansımış olumsuzlukları var
şimdi
diye düşünüyorum.
Şimdi şunu söylemek istiyorum. Aslında şey demiş ki kahyasına, şu küpeyi bağlayın demiş. Bir ip vermiş. Bakmış ip uzun, ne olur ne olmaz demiş. İpi birazını kesmiş kahya. Yanındakini demiş şu köpeği bağlayın, ipi de vermiş. Demiş ip biraz uzun, ne olur ne olmaz, o da biraz kesmiş. O da derken en son yamağa vermişler, şu köpeği bağla. Bir karış kalmış köpeğin ipi. Yani yazık. Ne olur ne olmaz. Şimdi
diye.
Sultan Abdülhamit bu Jön Türkleri bir vatan haini olarak görmüyordu.
Biz buna kraldan çok kralcılık da diyebiliriz.
Şimdi bir kere şunu söylemek istiyorum. Sultan Abdülhamit tamam fikriyatı onlarla aynı değildi, onda şüphe yok ama Jön Türkleri bir vatan haini olarak görmüyordu. Genç, heyecanlı, hareketli, yolunu şaşırmış gençler olarak görüyordu. Mesela bunları isteseydi çok şiddetli hareketlerle tepeleyebilirdi. Tepelemedi. En şiddetlilerini memuriyetle başka bir vilayete tayin etti.
Ya da mesela en güvendiklerinden en büyük darbeleri yemiş olmasına rağmen.
Dibinde Jön Türkler vardı. Akrabalarını söyleyeceği şimdi dibinde yani şifre dairesinde Jön Türkler vardı. Yani ben bir kere Sultan Abdülhamit'in bunlara karşı sert davrandığını vatan haini olarak gördüğünü düşünmüyorum. Yani vatan haini biraz daha ceza hukuku meyanında konuşulacak bir şey. Ama bunları şaşkın, dünyadan haberi yok. Yani dünya nereye gidiyor? Memleketin gerçekleri nedir? Bundan haberi olmayan idealist, hep hayatları fantezi olan gençler olarak görüyordu. Ve elbette ki idareye bunları vermeyeceğiz diyordu. Yani ben de istedim baştan diyordu. Parlamento olsun, Avrupa gibi geri kalmayalım. Çünkü Avrupa görmüştü Sultan Abdülhamit. Yani pek çok liderden, dünya liderinden öndedir. Avrupa görmüş, incelemiş, zeki, kabiliyetli, devamlı takip eden birisiydi. Bu devirde artık demokrasi olmadan bir memleketin yaşamayacağını biliyordu ama baktı ki memleket felakete gidiyor. İşte Sultan Abdülhamit'e karşı objektif olan En azından ona karşı olmayan tarihçiler diyorlar ki burada bir hata yaptı. Yani güdümlü de olsa parlamentoyu devam ettirerek insanların gazını alması, gerginliği önlemesi lazım.
Bir de kimin nerede olduğunu görmek açısından da değil mi faydalı olurdu?
Mesela askeri mektepler nazırı Sultan Abdülhamit'in en güvendiği kişi süt kardeşi Zülüflü İsmail Paşa bütün muhalefet hareketleri oradan ortaya çıktı. İddia ederek ki orada kuruldu tıp fakültesi, askeri tıp yeri.
Ki dedim ya en fazla güvendiği öğrenciler onlardı.
Mesela Mustafa Kemal Paşa harbiye talebesiyken arkadaşlarıyla beraber padişahım çok yaşayana padişahım baş aşağı dediler. Paşa'nın huzuruna çıkardı. Paşa etmeyin eylemeyin dedi ya sizin gibi vatan evlatlarına yazık değil mi dedi. Affetti bunları. Hani çok baskı vardı. Yani bütün o affedilenler sonradan Sultanahmet'in ipini çekti. Yani biraz Sultanahmet hakkında ben acımasız davranıldığını düşünüyorum. Ama elbette ki her insanın hataları ve yanlışları vardır. O zaman doğru görmüş olabilir. Biz bugün onu yanlış görüyoruz. Belki biz hatalıyız. Orasını
tabii söylemek kolay değil. Dönemi uzaktan eleştirmek ya da yorum yapmak kolay bir şey kolay değil.
Ama şurası bir hakikat. Jön Türk hareketi artık acımasızdır. Yurt dışındadır. Yurt dışında gazeteler çıkarıyor artık eskisinden daha
daha fazla finansörü daha fazla finansörü var. Ve siyasi ve provokatif finansörleri var.
Arkasında İngiltere, Fransa, İtalya, Mısır, hatta zaman zaman Avusturya var. Rusya var. Bunlar maddi destek veriyorlar. İmkan sağlıyorlar. Gazete çıkarmalarında, kitap neşriyatlarında, kongrelerinde. En azından imkan hasıl ediyorlar. Ve bu gazeteler serbestçe Osmanlı ülkesine geliyor en mühimi. Ve ecnebi devletlere ait postaneler var. Bu özel postaneler devletin kontrolünün tam içinde değil. Buralara geliyor ve burada dağıtılıyor. Dolayısıyla Sultan Abdülhamit aleyhine muhalefet anında...
Aslında en zor işi onlar yapıyorlar değil mi?
Evet, anında memlekete geliyor.
Hatta fikri bile onlar oluşturuyor. Yani şöyle yazalım, böyle yazalım. Tabii, hatta tabii. Kendileri zaman zaman yazıp işte Hülya diye imza atıp, Ekrem tabii. diye imza atıp.
Fikriyatlarını ciddi manada Avrupa bürokratları oluşturmuştur. Onlara karşı bir hayranlıkları vardı ve onların kendileri hakkında iyi düşündüğünü, hayırhah olduklarını düşünüyor. Çünkü saftılar bunlar. Memleket gerçeklerinden habersizlerdi. İdealist gençler deniyor ya. Yani çoğu hakikaten idealist inanmış ama dünyanın hakikaten maalesef. 20'li yaşlarda
biraz
hepsi.
Biraz da sömürülmeye uygun yaşlar olduğu için bu yaşlar.
Sultan Abdülhamit de bunlara karşı takibatını arttırdı. Yurt dışına bir hafiye gönderdi. Git bunları. Ha, bunlar hakkında ama mülayim davranıyor hep. Yani o memlekete dönsünler, bu kapansın. Hiçbir zaman mesela bir tetikçi gönder bunları vur falan böyle bir şey yok. Hafiye başı Celalettin Paşa'yı gönderdi. Git dedi bunları ikna et getir. O da onlardan oldu. Şimdi bu Sultan Abdülhamit için...
Bu doneler pek de durumun sağlığı açısından...
Sağlıklı değil. Yok sağlıklı değil. Hele Sultan Abdülhamit'in... şimdi Sultan Abdülhamit zamanında birkaç darbe hareketi oldu. Yani Sultan Murat malum Çırağan Sarayı'nda. Bizim bildiğimiz iki tane. Fakat zannediyorum muvaffakiyete uğraşmayan iki tane daha darbe hareketi var. 4 darbe yaşadı Sultan Abdülhamit tahtının ilk yıllarında. Birkaç suikast var. Bunlardan birkaçını biliyoruz. Biri çok meşhurdur zaten. Birkaç tanesi de tarih kayıtlarına geçmiş. Şimdi böyle bir padişahın çok da geniş düşünmesini bekleyemezsiniz. Ama yine de dediğim gibi lütufkar düşünmüş. Bunların memlekete dönmelerini istemiş. İçlerinde paşazadeler var. Yakın Bendegandan var. Ve kendi eniştesi var. Nitekim Mahmut Paşa ki son zamanlarda insanlar onu medyadan tanıdılar. Mahmut Celaleddin Paşa Sultan Abdülhamit'in eniştesi. Çok Mahmut Celaleddin Paşa var. Mirat-ı Hakikat yazarı var Sultan Abdülaziz Devri Devlet Adı. O değil. Başka bir Mahmut Celaleddin Paşa var. Düşünün padişahın iki eniştesinin ikisinin de adı Mahmut Celaleddin. Biri meşhur Fethi Paşa'nın oğludur. Fethi Paşa korusunun onun oğludur. Sultan Abdülaziz'e karşı darbe teşebbüsünün içinde olduğu için idam edildi o. Daha doğrusu idam edilmedi. Ölüme mahkum oldu müebbet hapse çevrildi. Bu başka bir Mahmut Celaleddin Paşa. Bu Mahmut Celaleddin Paşa'nın babası Halil Rifat Paşa. O da damattır. Meşhur bir vezir. Hatta Sultan Mahmut da zamanında demiş ki bu biz Avrupa'yı taklitte istical eylemez isek Asya'ya geri dönmeye mecburuz. Yani bir an evvel Avrupa'yı taklit etmemiz lazım. Yoksa Asya'ya dönmek bu sözün demek ki Mahmut Celaleddin babasında da böyle bir teceddüt yenilik fikri varmış. Mahmut Celaleddin Paşa babasını çok küçük yaşta kaybetti. Babasının kahyası tarafından büyütüldü. Çok zeki, çok kabiliyetli, okumaya meraklı. Genç yaşta adliye nazırı oldu. Analığı da sultan olduğu için saraya yakın. Saraydan bir prensesle, padişahın kardeşi Sena Sultan'la evlendi. Böylece saraya bir kere daha yakınlaştı. Hanımı vardı mesela. Cariyesi vardı, ondan çocukları vardı. Onları ihmal etmedi ama sultanla da evliliğinden iki tane oğlu oldu. Bunlardan birisi çok meşhurdur Prens Sabahattin.
Diğeri prens tanımı biraz tuhaf gelebilir.
Prens değil, şöyle prens Avrupa'da hükümdar çocuklarına ve kardeşlerine ve onların çocuklarına verilen isimdir. Her zaman kardeş ve çocuklar olmuyor ama prens, kralların çocukları mutlaka prens ve prensestir. Kardeşleri bazen olmayabilir. Mesela Kraliçe Elizabeth'in amcaları var mesela, babasının kardeşleri, onlar prens değiller. Yok işte dük onlar, Kent dükü, Gloucester dükü. Biz de padişahın oğulları ve oğullarının oğulları şehzadedir. Bunlar Avrupa'daki prensin karşılığıdır. Kızları sultandır, Avrupa'daki prensesin karşılığıdır.
Bunun dışında da bir unvan
yoktur.
Yoktur.
Prenseslerin yani sultanların çocuklarına erkekse sultanzade, kız hanım sultan denir. Protokoldeki ismi budur. Fakat bunlar hanedan azası değil, hanedana mensup sayılırlar. Evlenen hanımlar ve erkeklerle beraber. Binaenaleyh Prens Sabahati prens değildir. Fakat Avrupa'da hele o devirde okumuş yazmış soyluların çok itibarlı olduğunu görünce sultanzade unvanını haksız yere prense çevirilmiş veya öyle tanınmış, öyle de tanınmasını istemiş.
Kendisi.
Kendisi, evet. Öyle yazmıştır. Le Prince Sabahattin. Kardeşi Lütfullah'ın da ben evlilik şeyini gördüm. Onda da baktım Le Prince Lütfullah. Değil halbuki. İkisi de prens değil. Sultanzade ama gene hanedandan. Ama prens değil, azad değil. Yani tahta çıkmaları mümkün değil. Böyle sükse yaptılar. Mahmut Paşa niye yurt dışına kaçtı? Mahmut Paşa...
Aslında iki dönem halinde Mahmut Paşa'da değil mi konuşmak lazım?
Öncesi... Bir Osmanlı bürokratıdır, adliye nazırıdır. Hayırlı hizmetleri var. Okumaya yazmaya meraklı, mütefekkir bir adam. Bir ara efkaf nazır oluyor. Fakat bir darbe teşebbüsünden dolayı itham altında kalıyor. Malum bu gibi şeylerde itham altında kalmak kolay. Sonra bunun ve azlediliyor. Sonra bunun gerçek olmadığı anlaşılınca vazifesine iade ediliyor ama kabul etmiyor. İlk kırgınlığı buradadır Sultan Abdülhamit'e. Sen bana nasıl böyle bir şeyi reva görürsün diye.
İthamdan dolayı.
Evet. Ondan sonra yine... hayatını devam ediyor. Yalısına çekiliyor. Bağdat Demiryolu imtiyazı Almanlara verildi. Bu İngiliz'e verilmesi için çalıştı. İngiliz taraftarıydı. Haklı olarak İngiltere'nin çok güçlü olduğunu, İngiltere'yle iyi münasebetler içinde olmamız gerektiğini düşünüyordu.
Kendi düşüncesi içinde haklılık payı vardı.
Evet, Sultan Abdülmecit de böyleydi. Sultan Abdülhamit de ama denge vardı. İngiltere, Fransa bir tarafta, Rusya bir tarafta, arada Almanya bu dengeyi...
Hepsini bir şekilde mutlu etmeye evet. En azından.
O zaman içinde o haklıydı. Mahmut Cihayettin Paşa bu sebeple itham altında kaldı. Hatta ihalenin İngiliz'e verilmesi için rüşvet aldığı söylendi. Bu muhtemelen gerçek değildi. Çünkü zaten zengin birisiydi. Fakat aklı hafifti. Eyvah dedi. Şimdi bunlar beni dedi hainlikle itham edecekler. Bir de İsviçreli dostu vardı Şabriye diye. İnsanların çok tesirinde kalırdı Cihayettin Paşa. Şairdi biraz belki şairliğinden dolayı. Ve kaçtı yurt dışına. Adalara gidiyorum diye vapura bindi. Yanına iki oğlunu aldı. Oğullar o zaman küçük. Küçük derken 20'li yaşlarda. İyi yetiştirmiş tam oğullarını. Fransızca falan öğretti, Farsça öğretti. Oğulları entelektüel o zaman için. Adalara gidiyoruz diye Marsilya'ya kaçtı. Seniha Sultan bile farkında değil.
Ha, eşi de bilmiyor.
Evet, bilmiyordu eşi. Seniha Sultan çok kızdı. Sonra Seniha Sultan'a mektup yazıp özür diledi. Dedi ben böyle yapmak zorundaydım. Seniha Sultan kocasını affetti. Bu sefer kardeşine küstü. Bu sefer kardeşi gitti. Seniha Sultan'ı ikna etti, gönlünü aldı. Mahmut Paşa bu sefer gider gitmez bir beyanname neşretti. Sultan Abdülhamit'in dinsiz olduğunu.
Dinsiz.
Gaddar olduğunu, zalim olduğunu ki anlatılanlar çok gülünç şeyler. Yani hani eğer makul bir şey yazsaydı belki daha ciddiye alınır ve saygın birisi olabilirdi Mahmut Paşa. Bundan sonra Avrupa'da muhalifler bunun etrafında toplandı. Vay be dediler, padişahın eniştesi gelmiş. Hemen onun etrafında toplandılar. Hareket güçlendi. Yok olmaya yüz tutmuş bir hareket 1902 senesinde. Mahmut Celalettin Paşa ve oğulları etrafında toplandı. Jöntürk Kongresi yapıldı. Bu kongrede neler yapmalıyız? Sultan Abdülhamit rejimine karşı bir grup dedi ki biz ihtilal yapmalıyız. Bunun başka çaresi yok. Bir grup dedi ki yok ihtilal yapmayalım. Meşru yollardan hakkımızı arayalım ve memlekette meşrutiyeti Mizancı Murat ve Ahmet Rıza Kolu. Prens Sabahattin de darbe değil ikna yoluyla iktidarı ele geçirme taraftarıydı. Ilımlı bir insandı. Prens Sabahattin'in yazıları ve kitapları var. Bu kitaplarında İngiltere'nin çok ciddi tesirinde kaldığını, İngiliz ferdiyetçiliğinin, İngiliz pragmatizminin, İngiliz liberalizmin ciddi tesirinde kaldığını görüyoruz. Camille Demulin onun en meşhur rol modelidir. Ve devlet için düşündüğü tez şudur. Osmanlı Devleti bu haliyle ayakta kalamaz. Çok geniş toprakları var. Ve bu toprakları elinden almak için insanlar uğraşıyorlar. Eğer Osmanlı Devleti hayatiyetini devam ettirmek istiyorsa iki şey yapmalı. Bir, derhal meşrutiyeti ilan edip parlamento kurmalı. İki, Arap mıntıkalarını, Arnavut mıntıkalarını, Bulgar mıntıkalarını otonomi vermeli, muhtariyet vermeli. Eğer bunları yaparsa aynı İngiltere, Birleşmiş İngiliz Milletler Topluluğu gibi ayakta kalabilir. Buna biz ademi merkeziyet diyoruz. Ve aynı zamanda teşebbüsü şahsi iddiasındaydı. Yani ekonomide ferdi teşebbüsün ön plana alınmasını düşünüyorduk. Bu o zamanki İngiliz tezidir. Bu fikirleri ciddi manada takdire değer fikirlerdir. Bazıları ayağı yere basmıyor olsa da Prens Sabahattin'in bu sözleri kendi fikri olmak itibariyle güzeldir. Fakat ciddi de bir muhalefet almıştır kendi arkadaşları tarafından. Çünkü İttihatçılar, daha doğrusu o zamanki Jön Türkler, İttihat ve Terakki Cemiyeti artık yeraltı cemiyeti, gizli cemiyet bunun etrafında toplanmıştı. Bu cemiyeti kuranlar askeri tıbbiye mektebinde okuyan işte İshak Sükuti gibi, Abdullah Cevdet gibi talebelerdi. Bunların etrafında toplandılar ve Mahmut Paşa ve Prens Sabahattin bu muhalefeti canlı bir şekilde yaşattı. Sultan Abdülhamit bunların gelmesi için çok uğraştı. Defalarca mektup yazdı, affettiğini söyledi ama bunlar dinlemediler ve muhalefetin dozunu arttırdılar. Fakat Mahmut Paşa çok yaşamadı. 1903 senesinde Brüksel'de vefat etti. Paris'e gömüldü. Prens Sabahattin kaldı. Küçük kardeşi döndü. Abisi onu, amca, dayısı onu affetti lütfullah. Prens Sabahattin meşrutiyet ilan edilince 1908'de babasının mezarıyla beraber Türkiye'ye döndü, kabriyle. Babasını Eyüp'te defnetti ve çok popüler bir şahsiyet oldu. Fakat 1909 yılındaki 31 Mart vakasından mesul tutuldu. Çünkü İttihat ve Terakki Germanofiller, Alman taraftarları ele geçirmişti. Halbuki Prens Sabahattin İngiliz taraftardı. Onun istedikleri olmayınca ben bu harekete bu kadar emek verdim. Niye benim dediğim olmasın? Muhalif oldu ve Muhalefet Partisi kurdu. 1913'te Mahmut Şevket Paşa'ya yapılan suikastten dolayı mahkum oldu idama ve kaçtı yurt dışına. İkinci sürgün. İttihatçılar düştükten sonra döndü memlekete. 1924'te tekrar sürgüne gitti. Hanedanla beraber ve İsviçre'nin Kolombiya köyünde açlık, sefalet içinde günde bir öğün yemek yermiş. Periz yapıyorum dermiş soranlara. Zayıflamış. Zaten bir son resmi perişan. Çocuklarından bir kızı vardı. Hanımından uzak. Çok vahim bir hayat yaşadı. Prens Sabahattin mühim bir adamdı. Fakat kendisini kendi hayatını bile tanzim edemeyen bir adam dünyayı düzeltmeye kalkışmıştı. Ve bundan dolayı orta sınıf bir filozoftur. Fakat işte muhalif olduğu için çok büyütülmüştür kendisi. Ama neticede bir siyasi harekete de damgasını vurmuş ve hanedandan olmak itibariyle ayrıca bir hatırlanır hale gelmiştir.
Ay, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.